أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجمع الزوائد 11.625 Vasile bin el-Eska'ın bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bana Tevrat'ın yerine 7 uzun sure verildi. Zebur'un yerine mi'un yani ayet sayısı 100 civarında olan sureler verildi. İncil'in yerine metani ayet sayısı 100'den az olan sureler verildi. Fazladan ise mufassallar yani Hucurat ile başlayan, Nas ile biten sureler verildi. 11.626 Ebu Ümame'nin bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bana Rabbim Tevrat'ın yerine 7 uzun sureyi, İncil'in yerine mi'un surelerini verdi. Fazladan da mufassal sureleri verdi. Bu iki rivayete göre Kur'an-ı Kerim surelerini bölümleme imkanı buluyoruz. Başta Fatiha, o ayrı, özel bir sure, konumu, durumu, muhtevası, manasıyla o çok özel. Onu kenara alıyoruz. Çünkü onu her namazda tekrar ediyoruz. Onu her zaman tekrar etmek zorundayız. Sanki bütün bir Kur'an'ın anlaşılması için o özel bir konumda, özel bir durumda. Ondan sonra Bakara Ali İmran, Nisa Maide, En'am Araf ve de Enfal suresiyle birlik arada besmelede olmayınca birleştirmesi daha kolay olur zannediyorum. Böylece Tevbe suresi. İşte bu 7 sure de Es-Seb'ut-Tival adıyla 7 uzun sure olmuştur. Sonra ayet sayıları 100 ve daha fazla olan 100 civarında olan sureler şeklinde isimlendirilen mi'un sureler vardır. Bir de onlardan biraz daha kısa mesani sureler, bir de en sonunda 49. sure Hucurat suresinden itibaren sonuna kadar mufassal sureler vardır. Sanki besmele ile fasıl fasıl bölünmüş sureler gibi anlıyoruz. Bunları da üçe ayırırız. Uzun mufassallar, orta mufassallar ve kısa mufassallar diye. En sonu Duha'dan mı başlar yoksa Fil'den mi ihtilaflıdır. İşte bu sureler sanki kıyamete kadar insanlığı Tevrat'a ihtiyaçsız, Zebur'a ihtiyaçsız, İncil'e ihtiyaçsız hale getirmiş. Hatta dahası ayrıca mufassal surelerle onlara daha bir lütuf ve ihsanda bulunmuştur Allah. Tevrat'ın yerine 7 uzun sureyi, Zebur'un yerine 100 ayet civarında olan mi'un sureleri, İncil'in yerine mesani sureleri ve bir de onlardan ayrı olarak kıyamete kadar dönem için insanlığa, Müslümanlara izzet ve ikram olarak, ihsan olarak mufassal sureler verilmiştir. 11.627, 28 ve 29. hadisler, Müslümanların ihtilaf ettiği, birbirine düştüğü hadislerden biri, Ukbe bin Amir'den, İsmet'in bildirdiğine göre, Seyl bin Sa'd'ın bildirdiğine göre şeklinde rivayet edilen bu hadislerde, eğer Kur'an bir deri içerisine konup ateşe atılsa yanmaz, Kur'an bir deri içerisine konsa ateş onu yakmaz, sonuncusunda da Kur'an bir deri içinde olsa ateş ona dokunmaz şeklindedir. Dıştan bakınca hemen bu sözü sağlamaya alacaksınız. Tahlile tabi tutacaksınız değil mi? Masaya yatıracaksınız. Olur mu böyle şey diye. Laboratuvar hazır zaten. Hemen laboratuvara koyacaksınız. Bir deri. Sonra içine Kur'an'ı koydunuz. Ama ne cins bir Kur'an'dı? Hangi baskı, hangi matbaa, hangi kağıt kalitesi? Onları da incelediniz. Ateşe dayanıklı mı olması gerekir diye tereddütleriniz falan oldu. Sonra koydunuz derinin içine ve attınız ateşe. Evet, yandı. Vay Kur'an'ı yakanlar vay demezler mi size o zaman? Niye yaktınız da? Bir hadisin doğru mu yanlış mı kontrol için öyle mi? Ama neden onu inek derisine koymuştunuz diye itiraz etsem deriyi değiştireceksiniz değil mi? bu sefer kuzu derisi yapacaksınız. Olmadı. Peki ya timsah derisi desem? Ama kertenkele derisiyle de bu işi becerebilecek misiniz? Çok mu küçük oldu? Karıncanın derisi var mı yok mu diye tartışmıyorum. Ama siz bu deriyi, ama neden kendi deriniz kabul etmiyorsunuz? Siz kendi derinizin içine koyun Kur'an'ı bakalım. Ateşe atar mısınız kendinizi? Zaten içinde Kur'an olan bir adam ateşe gider mi? Hadi diyelim ki attılar. Tarihte bir örneğini yaşadınız. Babamız İbrahim Aleyhisselam'ı devrin zalimi Nemrut atmıştı değil mi ateşe? Yaktı mı ateş onu? Asla. Peki içinde Kur'an olan bir adam, Kur'an'ı hazmeden bir adam, Kur'an'a hakim ve sahip, Allah'ın istediği gibi Kur'an'ı bilen, onu hıfz eden, yani muhafaza altına alan bir adam ateşe atılır mı sizce? Ateş yakar mı? Ateşte yanar mı bu adam? Yanmaz elbette. Peki bu hadisi böyle mi anlamak zorundayız? Hayır. Öyle bir iddiam da yok. Ama ben böyle anladığımı söylüyorum. Peki ya sen Kur'an olarak ve ateş olarak değerlendirince işi anlamadığın bir şey söylediyse peygamberden rivayet edilen bu söz, dur bakalım belki de bir başka anlamı vardır. Şu anda bilmiyorum. Öğrenince tekrar gündeme getiririm demek daha edeplice olsa gerektir. 11.630 Enes'in bildirdiğine göre Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, kuşkusuz Kur'an zenginliktir. O varsa fakirlik olmaz, onsuz da zenginlik olmaz buyurmuştur. Yine 11.631 Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, Kur'an'ın varlığında fakirlik olmayacağı gibi onsuz da zenginlik olmaz buyurmuştur. Ne dersiniz? Zenginlik ve fakirlik ve de Kur'an. Maalesef hayat o kadar Kur'an'dan uzak, Kur'an'ın anlayışından uzak ki ben bizzat tanıdığım bir adamı Kur'an okumaya, mealiyle okumaya, Kur'an öğrenmeye başladığını görmüştüm. Hem de ilk bu işe muttali olduğum gün camiden, cemaatle namazdan geliyordu. Hayrola dedim. Borcu çokmuş. Ödenmesi için başka yol bulamamış. Okumuş Kur'an, okuyacakmış. Namaza başlamış, devam edecekmiş. Bizzat böylece söyledi. Devam ettim. Bakalım ne hale gelecek, nedir bu iş, bu işin aslı nedir diye. Çok geçmeden bıraktı beyefendi. Ama neden dedim. Hiçbir borcu ödenmemiş çünkü. Dolayısıyla kılmaya devam etmesi, okumaya devam etmesi de anlamsızlaşmış galiba ve bırakıvermişti. Allah korusun. Kuşkusuz Kur'an zenginliktir. Ama bunu önce kabul edelim. El-Kur'anu ganiyyun la fakra ba'deh ve la ghinan duneh. Ne onun ötesinde, ne onun berisinde, ne fakirlik ne zenginlik düşünülemez. Yani Kur'an olmayacak, adam kitapsız olacak, sünnetsiz olacak, vahiyden haber olmayacak ve bu adam zengin diye, fakir diye esamesi okunacak. Hayır, bu mümkün değil. El-Kur'anu la fakra ba'deh ve la ghina duneh şeklindeki ifadeyi genel olarak insanın ihtiyaç hissettiği şeyler ve müstağni davranacağı sanki imkanlar olarak değerlendirseniz, Kur'an var mı? Adamın başka neye ihtiyacı var? Sünnete mi diyeceksiniz? Yoksa siz Kur'an'la sünneti birbirinden ayırmaktan yana mısınız? Lütfen Tevbe suresini bir daha okuyunuz. Çünkü orada Allah'la Resulünü ayırmaktan söz eden tehditkar ayetler var. Hatta dil olarak, yani sözlük, lügat olarak bile eskilerin hoş bir sözünü hatırlıyorum. Derler ki, El-Kur'anu lügatul fakir. Kur'an fakirin lügatıdır. Kur'an'ı bildim adam, Arapçayı bilir, sözlüğü bilmiştir, lügattan haberdardır. Çünkü Kur'an olunca o ona yeter elbette. 11.632 Abdullah bin Amr'ın bildirdiğine göre Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan kimse adeta peygamberlik makamını iki yanında hisseder gibi olur. Ne var ki ona vahiy gelmez. Kim Kur'an okur da bir başkasının kendisine verilenden daha fazlasına sahip olduğuna inanırsa, Allah nezdinde değersiz olan bir şeyi kendi gözünde yüceltmiş, Allah yanında yüce olan bir şeyi de küçük görmüş olur. Kur'an hafızına sıradan biri gibi ahmakça işler yapması, sıradan biri gibi öfkelenmesi, sıradan biri gibi hiddetlenmesi yakışmaz. Fakat Kur'an'ın yüceliği sebebiyle affeder, bağışlar. Kur'an hafızından söz eden bir hadis okumuş oldum. Yani Kur'an'ın muhafızından söz eden bir hadis. Ben ısrarla öyle anladım. Çünkü eğer siz mutlak anlamda ne dediğini bilmeden sadece kelimeleri, harfleri ve harekeleri, ayetleri ve sureleri sanki hıfzeden, ezberleyen bir beyin olarak düşünürseniz işi, evlerinizdeki teypler, eski kasetleriniz, yeni CD'leriniz ya da benzeri tüm elektronik aygıtlarınıza kaydettiğiniz Kur'anlarınız çok daha mükemmel, muhteşem hafızdır tabii. Ama işin garibi, dinliyorum ben onlardan Kur'an'ı, Allah namaz kıl diyor, bakıyorum davranmıyor, benden bir saniye namaz geçiyor, yeter bu kadar okudum, biraz da sonra devam edeyim demiyor yani. Oruç tut deyince yemeden içmeden kesilmiyor, fişimi çek, pilimi çıkar demiyor, şarjım bitsin, biraz da oruç tutayım demiyor tabii, elbette demeyecekti. Peki nedir Kur'an'ın hafızı derseniz, ben Kur'an'ın varlığının muhafızı şeklinde anlıyorum. Yani Kur'an neden varsa, Allah Kur'an'ı yeryüzüne, insanlığa, aleyhissalatü vesselam şahsında bize neden gönderdiyse, onun misyonunun, onun fonksiyonunun, onun özelliğinin, onun öğretilerinin, onun varlık sebebinin muhafaza altına alınması gerektiğine inanıyorum. O zaman muhafızı olur insan Kur'an'ın. Bir adam eğer bu anlamda Kur'an okuyorsa, ne dediğini anlamak ve hayatını onunla düzenlemek için Kur'an okuyorsa, ama uzattın, burada öyle yok ki, yani peygamberimizin demediğini sen kendi kendine demeye çalıştın mı diyorsunuz? Çünkü Arapça ibaresini okuyalım. Ve men kara el Kur'ane, kim ki Kur'an karaya yaparsa, yani bizim teyp gibi mi anlayacaktınız? Ya öyle karıştırma. Karıştırmadın. Peki nasıl anlamamız gerekiyor? Yani işte oturdunuz başına, oturmadan da okuyun isterseniz, ayaktasınız, bahçedesiniz, yemeğin başındasınız, dükkanda tezgahtasınız, yolculuk yapıyorsunuz ama nereye gittiğinize karışmayan bir Kur'an okuyorsunuz. Ne yiyeceğinize karışmıyor, bağınıza bahçenize karışmıyor, işinize aşınıza karışmıyor. Böyle bir Kur'an okumaktan mı söz ediyorsunuz? Hayır, öyle de değil. Hiçbir anlamı olmayan bir Kur'an okumaktan söz ediyorsunuz değil mi? Ne emreden, ne nehyeden, ne karışan, ne karışmayan. Ama söyleyin Allah aşkına, Kur'an yeryüzüne ilk geldiğinde onu ilk okuyan böyle mi okudu? Sizin dediğiniz gibi okusaydı hayat böyle olur muydu? Bir peygamber böyle Kur'an okumadığına göre siz nereden buldunuz böyle Kur'an okumayı? Sahabenin böyle okumadığına emin değil misiniz? Yoksa tereddüt mü var içinizde? Kur'an okuyan kimse denilince böyle anlaşılmaz mı? Sanki Kur'an okuyan kimse peygamberlik makamını iki yanında hisseder. Hemen onun içinde, ortasında bulur kendisini. Evet, kendisine vahiy gelmez ama peygamberi yanında, peygamberliği yanında hissedecektir. Kendisine vahiy gelmeyecek doğrudan. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed aleyhisselama, ama Muhammed aleyhisselam aracılığıyla da bana göndermiştir bilinciyle hareket eder. Yani peygamberi yanı başında bilir. Kendisi kendisine vahiy gelmesini beklemez. Peygambere gelen vahiyler aslında kendisine geliyordur. Kendisi için geliyordur. İşte o kişi hem Kur'an okuyacak hem de başkasının kendisine verilenden daha fazlasına sahip olduğuna inanarak Allah nezdinde değersiz olan bir şeyi kendi gözünde yüceltecek öyle mi? Ya da Allah katında yüce olan bir şeyi kendine göre küçük sayacak öyle mi? Olur mu bu? Sıradan bir insan gibi davranması Kur'an hafızına yakışır mı? Onlar gibi ahmakça davranacak, onlar gibi öfkelenecek, onlar gibi hiddetlenecek olmaz ki. Ama Kur'an'ın yüceliği sebebiyle affedecek ve bağışlayacaktır. Anlatıldığı kadarıyla tabiinin büyüklerinden zühdün ve cihadın kitabını yazmış bir adam olarak Abdullah İbni Mübarek, Allah kendisinden razı olsun, evinde abdest alırken cariyesi abdest suyu döküyormuş. Nasıl olduysa olmuş, elindekine ıbrık mı dersiniz, bardak mı? Bir alabora olmuş ki adamın eli kanamış, acımış da. İnsan ya, makine değil ya, yani hiddetlenmiş, öfkelenmiş, canı sıkılmış, birdenbire değişmiş yüzü. Ama cariye, Kur'an okuyan bir kadın, Kur'an'ı bilen bir kadın, gayet tatlı bir sesle, ses tonunu güzelce ayarlayarak vel kâzımînel gâiz diye Âl-i İmran suresinin bir ayetinin kendilerine cennet hazırlanan Müslümanların vasıflarını anlatan bu bölümünü okumuş. Kur'an okunur da Abdullah İbni Mübarek etkilenmez mi? Kur'an okunuyor çünkü. Karşıdaki Kur'an okuyor. Cariye olsa ne olur, köle olsa ne yazar? Çünkü okunan Kur'an'dır. Kendisine bir şeyler söylüyor. Hemen yutmuş öfkesini. Çünkü açılımı semavat ve arz kadar olan cennetin kendileri için hazırlandığının beyanı olarak vel kâzımînel gâiz buyurulmuşsa o da onlardan olmak ister elbette. Yutmuş öfkesini. Cariye imkan bulmuş, durmamış orada, devam etmiş ayete, sanki demiş ki efendim öfkenizi yutmanız yetmez ama affedin beni de aynı zamanda. Yani vel afine anin nas deyince affettim kız seni demiş. Durur mu kız? Kalır mı orada? Ayeti tamamlamadan bekler mi? Yeter bu kadar ihsan bana der mi? Sonunu okuyuvermiş. Vallahu yuhibbul muhsinin. Ama ihsan sahibi olanları Allah sever deyince peki azat ettim seni demiş Abdullah İbni Mübarek. Ne dersiniz? Kur'an okumuş değil mi? Kur'an okununca anlamış değil mi? Kız da okumuş Kur'an'ı, cariye de okumuş Kur'an'ı ama efendisi de bilmiş Kur'an'ı. İşte Kur'an'ın yüceliği sebebiyle de affetmiş, bağışlayıvermiş. 11.633 Burayı da anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. Bu esnada onun şöyle buyurduğunu işittim. Bakara suresini öğrenin. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmek ise pişmanlıktır. Ona batıl yanlıları veya büyücüler ulaşamaz. Bir süre suskun kaldıktan sonra şöyle devam etti. Bakara ve Âl-i İmran surelerini öğrenin. Çünkü bu iki sure iki aydınlatıcıdır. Kıyamet günü sahiplerini iki bulut gibi veya sıra sıra dizilmiş iki kuş sürüsü gibi gölgelendirirler. Kur'an kıyamet günü kabri açılıp bitkin bir halde dirilen sahibiyle karşılaşır ve ona beni tanıyor musun der. O da tanımıyorum der. Bunun üzerine Kur'an, ben seni kızgın öğle saatlerinde susuz bırakan, gecelerini uykusuz geçirten dostun Kur'an'ım. Kuşkusuz, her tacir kendi ticaretin karşılığını görür. Bugün de sen, yaptığın her ticaretin karşılığını göreceksin der. Böylece, mülk sağ eline, sonsuzluk sol eline verilir. Başına vakar tacı giydirilir. Anne babasına dünyadan daha değerli iki elbise giydirilir. Anne babası, bunlar bize neye karşılık giydirildi diye sorarlar. Kendilerine çocuğunuzun Kur'an'ı öğrenmesi sebebiyle denir. Sonra o kişiye haydi oku, sonra cennetin merdivenleri ve odalarına çık denir. O da ister hızlı ister tertil üzere olsun Kur'an okuduğu sürece yükselmeye devam eder. Zaman mı, mekan mı, insan mı değişti bilmem. Ama her okuduğumuz ayet ve hadisle ilgili farklı ama hiç akla gelmedik. İslam'ın bugüne kadar anlaşıldığının dışında anlaşılması istenen yorumlarla karşılaşıyoruz. Heyhat! Bakın mesela ben bu hadisi böylece okuyunca sanki şöyle sözler duyar gibiyim. Tamam. Çocuğuna Kur'an'ı öğretti. Sonra da cenneti hak etti. Bitti tamam mı? Dereke, derece, varede dedi. Sonra tek tek yavaş yavaş Kur'an öğretti. Sonra Kur'an öğrendim dedi kızı, koydu işlemeli bir Kur'an mahfazasına, astı duvarına, gelinliğini bekledi, sonra gelin oldu, ben Kur'an'ı bundan öğrenmiştim, işte bu musafım benim, canım ciğerim dedi ve götürdü. Ne dediniz? Şimdi buna cennet yok değil mi? Veremediniz, kıyamadınız değil mi cenneti? Böyle bir adama, böyle bir ana babaya nasıl da cennet verilir mi dediniz? Biraz daha. Yani kızına dünya öğretti, ciğerine varıncaya kadar. Mal mülk öğretti, oğluna piyasa öğretti. Hatta envai türlü çeşit, neredeyse mübalağalı olsun, her bir sure karşılığında bir makam öğretti, bir çalgı aleti öğretti, bir teknolojik alet edevat öğretti, bir memleket, bir belde, bir bölge öğretti, bir yemek, bir içmek öğretti, bir giymek öğretti. Evet, evet, evet, hepsine evet. Fakat bu adam bütün bunların yanında bir de Kur'an'ın lafzını okumayı öğretmiş. Çok büyük kötülük yapmış değil mi? Etmeyin. Eksik ama çok eksik ama binde birlik orandan daha eksik. 10.000'de 1'e göre daha eksik evet ama yani yine de bu adam çocuğuna Kur'an öğretmiş. Neden yok sayıyorsunuz? Ben o çocuğa öğretilen Kur'an'ın İslam'ın istediği Kur'an olduğunu anlatmadım. Söylemedim. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin bir kısmını kabul edip diğerlerini reddetmeye kimsenin hakkı yoktur. Ben böylece inanıyorum. Ama yine de her şeye rağmen Kur'an öğrenmiş. Hayatının bir bölümünde bu da var. Onun güzelliğine inanmış, onun iyiliğine inanmış, ona emek vermiş, ona can vermiş. Lakin şöyle demesin Kur'an öğrenen ve öğretenler. İşte Kur'an budur tamam. Bize karışmayan bir Kur'an öğrenmek istiyoruz. Ben çocuğuma öyle bir Kur'an öğreteceğim ki hayatının hiçbir döneminde onun kafasına girmesin, programını bozmasın demeye kimin yetkisi var? Böyle olan insan çocuğuna neden Kur'an öğretsin zaten? Kur'an öğretmesi gerekmez ki. Hem Müslüman olacak, hem Kur'an'a inanacak, hem de Kur'an'a yetki sınırlaması getirecek. Olur mu öyle şey? 11.634 İbn-i Mesud der ki, her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Her şeyin bir özü vardır. Kur'an'ın özü de mufassal surelerdir. Şeytanlar içinde Bakara suresi okunan evden çıkıp giderler. Şüphesiz evlerin en değersizi içinde Allah'ın kitabından hiçbir şey bulunmayan kalptir. Söyleyin, bir evde Bakara suresi okunacak ve de şeytanlar kaçacak, melekler gelecek. Tersine mi inandınız? Yani Bakara suresi okunmayan eve melekler gelir ama şeytanlar yok demeye cesaretiniz var mı? Buna yetkiniz yok zaten. İyi ama hem adam Bakara suresi okuyor, hem işini, eşini, aşını, kafasını, gönlünü, her şeyini şeytana teslim ediyor. Nasıl? Bakara neden kovmadı onu evden mi diyorsunuz? Evet haklısınız. O zaman adam Bakara suresini okumamış diyeceksiniz. Yoksa açıklamalarımızın özünde bir eksiklik mi var dersiniz? Mesela bir adam dese ki ben Kul huvallahu ehad diye bir ayete inanmıyorum. Size göre de kafir değil mi bu adam? Bir ayete, üstelik dinin aslı ve esası olan bir ayete inanmıyor. Yani zarurat-ı diniyeden dediğimiz mutlaka her Müslümanın bilmesi gereken bir ayete inanmıyor. Evet kafir olur. Adam hemen sözünü çevirse, yok yok yalnız söyledim. Yani ben Kul huvallahu ehad diye bir ayete inanıyorum elbette fakat Allah'ın bir olduğunu kabul etmiyorum dese yine kafirdir. Ne anlatır bu örnek? Bir adam ben mana ve muhtevası olmayan anlamsız bir kitaba inanıyorum demeye de yetkisi yoktur. Ben lafzı olmayan bir kitaba inanıyorum demeye de yetkisi yoktur. Kur'an'ın hem lafzı olmalıdır hem o lafzın manası vardır. Manasız lafızlar bütününe Kur'an denmeyeceği gibi lafzı olmayan bir manaya da Kur'an denmez elbette. Onun için ikisini birleştiriyoruz. Eğer bir adamın kalbinde Allah'ın kitabından bir bölüm yoksa hiçbir şey olmayan bu kalp evlerin en değersizidir. Bakara suresini okuyacak bir adam ve şeytanlara hala uyacak öyle mi? Yeniden okusun. Öncekini okumadım saysın. Ebu Umame anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'ı öğretmemizi emredip teşvik ederek şöyle buyurdu. Kur'an kıyamet günü ona en fazla ihtiyaç duydukları bir anda ehlinin yanına gelir ve Müslüman'a beni tanıyor musun diye sorar. Müslüman sen kimsin diye sorar. O da ben senin sevdiğin ve yanından ayrılmasını istemediğin şeyim. Hani o seni gölgeleyen, sana yakın olan şeyim der. Bunun üzerine Müslümanın yoksa Kur'an mısın demesinden sonra onu alıp Yüce Rabbine götürür. Bu sayede mülk onun sağ eline, sonsuzluk sol eline verilir. Başına huzur konur. Anne babasına dünyadan daha kıymetli amellerinin kat kat fazlası değerli iki elbise giydirilir. Anne babası bize bu elbiseler neye karşılık giydirildi? Bizim amellerimiz bu değere ulaşmadı derler. Rab ise bu çocuğunuzun Kur'an'ı öğrenmesine karşılık olarak size verildi buyurulur. Vay hain ben engel oldum. Peşinde koştum. Kaçtı. Beni dinlemedi ve her şeye rağmen yine de Kur'an öğrendi. Ona karşılık mı diyecek öyle mi? Denir mi? Yani inkar edecek. Anne müşrik, baba kafir olarak ya da babası dine aykırı İslam'ı yok etmeye çalışan birisi olarak çocuk da her şeye rağmen yine İslam'ı öğrenmiş, Kur'an'ı öğrenmişse onun anası babası mı? Neden öyle ters anlama hoşumuza gider ki? Öyle demeyelim. Yani çocuğunun Müslüman olmasını isteyen bir ana baba onun Kur'an öğrenmesini isteyen bir ana baba bundan dolayı da mükafata layık görülecektir. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre 11.636 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Kur'an bitkin bir adam kılığında gelerek sahibine beni tanıyor musun? Seni geceleri uykusuz, sıcak öğle saatlerinde susuz bırakan benim. Şüphesiz her tacir ticaretinin sonucunu görür. Bugün ben de her tacir gibi sana yardım için varım der. Sonra o kişinin sağına mülk, soluna solsuzluk verilir. Başına vakar tacı giydirilir. Anne babasına dünya ve dünyadakilerden daha değerli iki elbise giydirilir. Anne babası, ya Rabbi bu bize neye karşılık verdi diye sorarlar. Onlara çocuğunuzun Kur'an'ı öğretmesi sebebiyle denir. Demek ki bir çocuk anne babasının da teşvikiyle Kur'an'ı öğrenir. Hem de bunu başkalarına öğretirse, hani öyle bir hadis öğrenmiştik. Hayrukum men taallemel Kur'an ve alleme. Hem öğrenmiş hem de öğretmiştir. Bundan dolayı da anne babaya da ödül verilecektir. 11.637 Muaz bin Cebel'in bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an'ı okur, içindeki hükümlerle amel eder, çoğunluğun yanında yer alır ve bu halde ölürse Allah onu kıyamet günü elçiler ve hakimlerle beraber diriltir. Ne dersiniz? Biraz daha netleşti mi? O zaman biz sabırsızız da ondan. Hemen bir hadis okuyunca çevremizdeki yanlışlıklarla onu yorumlamaya, yani o yanlışlıklardan sakındırmaya, arındırmaya çalışarak bir çeşit anlamaya mahkum ediyoruz kendimizi. Ama acelemiz ne? Biraz sabırlı davransak, aleyhissalatü vesselam zaten açıklayacak. Galiba sahabenin de imtiyazı bu. Onlar acele etmiyorlar. Peygamberin dediğin olduğu gibi anlıyor, sonra anlamaya devam ediyorlar. Bakın kim Kur'an okur? Evet, okuyacağız. Sonra men kara el Kur'ane ve amile bima fihi ve içindeki hükümlerle de amel ederse. Evet, sizin de anladığınız, herkesin anlamak zorunda olduğu bu değil mi? Kur'an bunun için var zaten değil mi? Bir de sonunda çoğunluğun yanında yer alır ve bu halde ölürse. Ne demek yani? Kur'an'ı ümmetin çoğunluğu nasıl anlamışsa, işte onlar gibi anlamaya çalışırsa. 100.000 kadar sahabeden 3'ü 5'i farklı anlamış. Belki öncesini duymamış, belki sonrasından haberi yok, peygamberle çok bir beraber olmamış veya o anda dalmış, anlamamış olabilir ya, işte onlardan ayrı herkesin anladığı, yani sahabeden hepsinin anladığı gibi, çoğunun en çoğunun anladığı gibi anlar, onların yanında olur ve öylece ölürse Allah onu kıyamet gününde peygamberler ve hakimlerle beraber diriltir. Kim Kur'an'ı okur, Kur'an hafızasından gittiği halde onu bırakmazsa, onun için 2 kere sevap vardır. Kim Kur'an bilgisini elde etmeye hırs gösterir ve onu elde edemediği halde yine de peşini bırakmazsa, Allah o kimseyi kıyamet günü Kur'an ehlinin şerefleri arasında diriltir. Sübhanallah, elhamdülillah. Tekrar edeyim mi? Kur'an bilgisi elde etmeye çalışıyorsunuz. Hırsla, ihtirasla, doymak bilmez bir biçimde ha gayret uğraşıyorsunuz, peşinde koşuyorsunuz ama elde edemediniz, imkan bulamadınız, olsun yine peşini bırakmadınız. Hayır, her şeye rağmen işim bu olsun, bunun peşinde olayım dediniz. Kıyamet günü Allahu Teala böyle bir insanı Kur'an ehlinin en şerefleri arasına diriltecektir. Bunlar kartalların sair kuşlara üstün kılındığı gibi, yine bir çayırlık içerisinde yerden fışkıran bir pınarın çevresine üstün kılındığı gibi diğer yaratılmışlara üstün kılınmışlardır. Kartallar ve kuşlar, çayır çimen bir bölge ve pınar. Bu sırada bir münadi, nerede o hayvan gütmenin kendilerini kitabımı okumaktan alıkoymadığı kimseler diye nida eder. Bir münadi, bir görevli şöyle seslenir. Hani kendilerini Kur'an okumaktan hiçbir şeyin alıkoymadığı kimseler, ne hayvanları, ne tarlaları, ne tapanları, ne malları, ne mülkleri, onları bu işten alıkoymayan kimseler nerede diye nida eder. Bunu duyan Kur'an okuyucular ayağa kalkar. Onların her birine üstünlük tacı giydirilir. Sağ eline kurtuluş bayisi, sol eline de sonsuzluk verilir. Eğer anne babası Müslüman iseler, onlardan her birine dünya ve dünyadakilerden daha değerli bir elbise giydirilir. Eğer anne babası Müslüman iseler, biz bunu sorun etmiştik. Anladınız mı? Hatırladınız mı? Meğer öyle değilmiş. Anne babası bu bize neye karşılık verildi derler kendilerine. çocuğunuzun Kur'an okumasına karşılık verildi buyrulur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.